Podcast dinle.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici anlatıyor. Sohbetleri serisi değerli dostum Tuğrul Cora ile devam ediyor. Tuğrul ile UiPath Türkiye Genel Müdürlüğü'ndeki başarılı hikayesini konuşacağız. Hoş geldin Tuğrul, nasılsın?
Hoş bulduk Koray, çok teşekkürler. Davet için teşekkür ederim ayrıca.
Seninle beraber olmak her zaman çok keyifli. Peki, kendini tanıtabilir misin? Uzun yıllardır dostluğumuzda şahit olduğum başarılı ve ilham veren bir kariyerim var. Bunları görüyorum. Peki, paylaşmak ister misin bizlerle?
Ben 1969 Ankara doğumluyum. Bütün eğitim hayatım Ankara'da geçti. Ankara Anadolu Lisesi mezunuyum. Sonra Orta Doğu Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Kısa bir süre her elektronik mezunu gibi Aselsan'da çalıştım. Sonra Amerika'da Virginia Tech'te MBA Master yaptım. İşte derken askerlik vesaire derken 95 yılında İstanbul'a taşındım. 95 yılından beri de İstanbul'dayım. İstanbul'a IT sektörüyle başladık. Hep satış, büyük kurumlara IT sistemleri, sistem entegrasyon satışıyla başladık. Eskilerde Digital vardı, Digital. Sonra Compaq, sonra HP oldu. Şirketler birbirini satın ala ala. Sonunda HP olarak HP'de çalıştım. Daha sonra telekom sektörüne geçtim. Telekom sektörü de tabii ilginç bir sektör. Çünkü benim bulunduğum dönemde 2004'ten 2017'ye kadar müthiş bir dönüşüm geçirdi. Yani önce liberalleşti. Ben Millennicom şirketinin Türkiye'deki kurucu genel müdürüydüm. Bu telekomun liberalleşmesi sırasında işte sıfırdan kurup bir telekom şirketi, orta boy bir büyüklükte bir telekom şirketi kurduk. Sonra Turkcell, bu sefer Turkcell'de sabit ve telekomünikasyon iletişimi birleşti. Sonra işin içine bilişim teknolojileri girdi. Muazzam bir dönüşüm yaşadık orada da. Turkcell'de en son kurumsal iş biriminin liderliğini yaptım. 2018 yılından beri de UiPath'te tekrar esas da işte IT yani bilişim, telekomünikasyon oradan tekrardan bilişim sektörüne dönmüş olduk 10 senelik yaklaşık bir aradan sonra diyelim. UiPath'te de bu 4. senemizin sonuna yaklaşıyoruz aşağı yukarı. Çok keyifli bir dönem geçiriyoruz. Hala keyifle çalışıyoruz, koşturuyoruz. Ne diyeyim?
Biliyorum. Dışarıdan da çok bütün eforunu farkındayım. Şimdi hepimizin merak ettiği bir konu var. Robotlar geliyor mu? Bu robotik süreç otomasyonu nedir? Bize bilgi verebilir misin? Daha sonra da RPA konusuna da girelim.
Şimdi evet, yani biz bu şeyi çok güzel sordun. Böyle söylüyoruz, robotlar geliyor diye. İş dünyasına robotlar geliyor diye. Yani şimdi robotlar yıllardır gündemimizde. Fakat ağırlıklı olarak robot deyince aklımıza fabrikalarda çalışan fiziksel robotlardan bahsediyoruz. Şöyle düşünelim, yani 1920'lerde ilk Ford'un ilk işte montaj hattından düşünelim. Sadece insanların çalıştığı bir fabrika ortamından. Bugün geldiğimiz zaman fabrika ortamlarında insanları görmüyoruz. Hatta karanlık fabrikalar deniyor biliyorsun. Işık bile yok. Tamamen robotların sensörlerle çalıştığı ortamlar. Şimdi bu üretim teknolojileri tarafında fiziksel robotlar müthiş bir yaygınlık kazandı bu dönem içinde. Şimdi bizim konuştuğumuz robotlar robotik süreç otomasyon robotları, yazılım robotları da veya robot yazılımlar da deniyor. Bu robotlar ise fabrikalarda çalışmıyor, plazalarda, iş yerlerinde çalışıyor. Şöyle anlatabiliriz. Nasıl fiziksel robotlar insanların fabrikalardaki elleriyle, kollarıyla yaptığı fiziksel aktiviteleri taklit eden robotlarsa, bizim yazılım robotlarımız insanların bilgisayar karşısında yaptığı aktiviteleri taklit ediyor. Yani aynı bir insan gibi bu yazılım ekranda gördüğünü anlıyor, oradan istediği bilgileri alıyor, ondan sonra başka bir ekran açıp o ekranda yine gerekli işlemleri yaparak o ekranı yazıyor. Aynı biz bilgisayar başında nasıl klavye, mouse'la ve gözlerimizle işlem yapıyor isek robotlar da aynı şekilde çalışıyor. Bu işleri tabii çok hızlandırıyor. Özellikle tek düze, operasyonel, çok tekrar eden insanların üzerindeki görevleri insanlardan alıyor. İnsanlara daha katma değerli işler için vakit açıyor diyebilirim çok kısaca.
Çok güzel bir tanım yaptın. İnsanlara vakit açıyor. Şimdi Tuğrul, çok hızlı bir transformasyonun içindeyiz. Böyle hayatımız çok hızlı değişiyor ve bu dünyayı değiştiren teknolojilerle ilgili de konuşalım. Bu trendlerin pazara ve iş dünyasına etkileri neler? Ve daha sonra bizi dinleyen genç arkadaşlara da gelecekte hangi meslekler, hangi yetkinlikler öne çıkıyor? Onlara göre de yatırım yapmaları açısından çok değerli bir başlık konuşalım.
Hakikaten Türkiye genç bir nüfusa sahip ve gelecekteki meslekler, gelecekteki yetkinlikler Türkiye açısından belki birçok yere göre daha da önemli. Bu trendlere göre hareket etmek hakikaten çok çok kıymetli bence. Şimdi bu biz McKinsey'nin çok son 1-2 ay önce çıkan bir dünyayı değiştiren 10 teknolojik trend başlığı altında yayınladığı güzel bir rapor var. Yani birçok rapor esasında benzer şeyleri söylüyor ama ben size son rapor olduğu için bu McKinsey'den bir örnek vereyim istedim. Yani orada birinci sıraya süreç otomasyonunu koyuyor McKinsey. Yani iş dünyasında çok fark yaratan değişim listesinde proses otomasyonu ilk sıraya koyuyor. Başka ne koyuyor? İşte bu Future of Connectivity dedikleri, yani işte bu 5G ile işte sensörler vasıtasıyla bütün makinelerin kontrol edilmesi. Ne bileyim, yapay zekayı çok ön plana çıkarttı McKinsey burada. Yapay zekanın önemi. Geleceğin programlama dilleri var. Bu da çok çok önemli. Artık programlama eskisi gibi, yani eskiden bizim üniversitelerde gördüğümüz böyle hard coding dediğimiz kodlayarak yapılan bir dünyadan böyle sürükle bıraklarla yapılan low code no code deniyor. Yani düşük kodlu az emekle uygulama geliştirebildiğiniz programlar ortaya çıkıyor. Bunu çok çok öne çıkartıyor. İşte biyo devrim var, biyo makineler vesaireler, işte blockchain, cloud vesaire, bunları zaten hep biliyoruz. Şimdi burada bizim için, bizim yaptığımız iş açısından öne çıkan 3 tanesinin ben etkilerinden bahsetmek isterim. Bir tanesi proses otomasyonu, yani süreç otomasyonu. McKinsey şunu öngörüyor: 2025 yılı itibariyle bugün insanların yaptıkları işlerin %50'si otomasyona kavuşturulacak diyor. Kısa zaman içinde müthiş bir değişimden bahsediyoruz. İkincisi yapay zeka. Yapay zekayı da diyor ki bugünkü dijital müşteri deneyimi noktalarına baktığımız zaman diyor, yapay zeka sayesinde yine 2025'e kadar %75'inde bu dijital deneyim noktalarının kişiselleştirmeden tutun da işte kullanım kolaylığına kadar veya işte bu konuşan makinelere kadar müthiş bir dönüşüm olacak diyor. Yani bu dijital hizmet noktalarının %75'ini çok ciddi bir şekilde etkileyecek diyor. Son olarak geleceğin programlama dilleri, işte bu low code, no code, düşük kodlu yazılım teknolojileri bugün efora göre yaklaşık 30 kat daha az bir eforla aynı uygulamalar geliştirilecek diyor McKinsey. Yani şöyle söyleyelim, bugün 30 gün süren bir uygulama geliştirme döngüsü bir güne inecek veya işte ne bileyim 2 yıl süren belki bir aya inecek. Bu tabii müthiş bir değişimi beraberinde getiriyor. Bütün bu 3 tane etkiyi bahsettiğimiz etki esasında bizim yaptığımız işte çok çok uyumlu. Yani proses otomasyonu veya akıllı otomasyon dediğimiz insanların üzerinden tek düze, katma değeri düşük, vasıfsız işleri alıp insanlara daha katma değerli işlere doğru yönlendiren bir dünyaya doğru gidiyoruz. Şimdi burada şunu getiriyor. Yine McKinsey'nin bir çalışması var. Bu 1-2 sene önceden galiba 2018 raporuydu. Şunu diyor: önümüzdeki dönemde temel bilişsel yetkinlikler ve fiziksel yetkinliklere olan ihtiyaç düşüyor, azalıyor. Neye olan ihtiyaç artıyor? Teknolojik yetkinliklere olan ihtiyaç artıyor. Biz önümüzdeki 15 yıl içinde %60'lık bir ihtiyaç artışı, teknolojik yetkinliklere %60 nispetinde bir ihtiyaç artışı görüyor McKinsey. Müthiş bir şey. Bir ikincisi sosyal ve duygusal yetkinlikler. Bu da sürpriz değil. Neden? Çünkü siz bir insanı bilgisayarın karşısına oturtup 8 saat boyunca bir robot gibi çalıştırırsanız bu insanın duygusal yetkinliklerini, sosyal becerilerini kullanacak zaten vakti yok. Peki bunları siz teknolojiyle yaparsanız ne olacak? Bu insanlara zaman açıyorsunuz ve bu insanların daha fazla müşteri ilişkileri, çalışan ilişkileri veya yaratıcılık gerektiren başka faaliyetler için zamanları kalıyor. Dolayısıyla genç neslin, çocukların, hatta bizlerin bile hem teknolojik yetkinliklerimizi daha fazla geliştirmek geliştirmemiz gerekiyor. Hem de sosyal duygusal yetkinliklerimizi daha fazla geliştirmemiz gerekiyor.
Çok güzel ifade ettin gerçekten. Her şeyi belirli ölçülerde yapabilmek için bu teknolojiye ve robotlara da ihtiyacımız var. Peki gelelim güzel ülkemize. Türkiye bu değişimden nasıl etkilenecek? Türk şirketlerinin değişen koşullar ile karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Bunlara bir hızlıca bakalım. Daha sonra da işte global pazar ve büyüme konusundaki problemleri de kısaca bir konuşalım.
Evet, esas da şimdi Türkiye'de Koray, biz de müşterisi olarak ne bileyim bankaların müşterisi olarak görüyoruz. İşte ne bileyim e-ticaret sitelerinin müşterileri. Türkiye'den çok müthiş şirketler çıkıyor son dönemde. Genelde tüketime yönelik dijitalleşme yapan işte Getir gibi, Trendyol gibi değil mi? Yemek Sepeti gibi. Bütün bu tecrübelerde görüyoruz. Yani Türkiye'de güzel şeyler yapılıyor. Yeni teknolojilerle çok önemli bir değişim kat ediliyor. Bu kesin. Yani ben mesela bankacılıktan örnek verebilirim. Mesela Amerika'daki bankaların da müşterisi oldum yakın zamanda. Müthiş bir fark var. Yani Türkiye'deki bu dijital müşteri deneyimini ben daha bile üstün görüyorum birçok Avrupa'daki bankaya ve Amerika'daki bankaya göre. Fakat bizim problemimiz daha çok ne dersek, bizim problemimiz şu: yaygınlaşma. Kısıtlı bir kesime hitap ediyor bu teknolojiler ve aynı zamanda kısıtlı bir kesim tarafından kullanılıyor. Burada yaygınlaşma eksikliği görüyorum ben. Şimdi şuradan bir örnek vermek istiyorum. Hep robotlar veya teknoloji, yapay zeka insanların ellerinden işleri alacak mı? Hep bu soruluyor değil mi? Bu esasında bütün sanayi devrimlerinde oldu. İşte fabrikalarda çalışan işçiler, robotlar geldiği zaman ne oldu? İnsanlar işsiz mi kaldı? Bugüne kadarki bütün sanayi devrimlerinde şunu gördük. Yani her gelen sanayi devrimi bir sürü işi ortadan kaldırıyor. Fakat daha fazla işi de ortaya çıkartıyor. Değil mi? Şimdi burada Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yılının sonlarında yayınladığı bir geleceğin iş yeri raporu var. Orada çok önemli bir veri var. Şöyle öngörmüş Dünya Ekonomik Forumu. İçinde Türkiye'nin de bulunduğu 26 ülkede dijital transformasyon, robotlar ve yapay zeka teknolojilerinin kullanılmasıyla 85 milyon iş ortadan kalkacak diyor. Ama buna karşılık 97 milyon yeni iş ortaya çıkacak diyor.
Çok şimdi, değerli bir veri.
Çok değerli bir veri. Peki ama bir ama var burada. Nedir bu ama? Diyor ki bu ortaya çıkacak işlere talip olabilmek için diyor iş gücünün %50'sine yeni yetkinlikler, yeni yetenekler kazandırmak lazım diyor. Yani dönüyoruz, dolaşıyoruz, her şeyin başı eğitim. Bizim eskiler çok derdi biliyorsunuz. Oraya geliyoruz. Yani bu hakikaten çok önemli bir konu. Şimdi Türkiye için daha da önemli Koray. Neden? Çünkü Türkiye'de iş gücünün çok önemli bir kısmı vasıfsız iş gücü. Şimdi buradaki verilerde değişkenlik göstermekle beraber Türkiye'deki toplam iş gücünün yaklaşık %40'ı asgari ücretle çalışıyor. Esas da vasıfsız iş gücünün doğrudan korele bir metrik bu. Değil mi? Eğer asgari ücret alıyorsunuz muhtemelen vasıfsız bir iş yapıyorsunuz veya düşük vasıflı bir iş yapıyorsunuz.
Evet, tanım öyle.
Şimdi peki bu Almanya'da kaç mesela? Almanya'da %10 mu? Hayır. %2'ler, 3'ler Koray. Yani bakın bizde şimdi %40 düşük vasıflı işlerle uğraşıp asgari ücret alıyor. Almanya'da bu %5 bile değil. Bu neye gösteriyor? Demek ki bizim iş gücümüzün çok önemli bir kısmı katma değeri düşük işlerden oluşuyor. Peki biraz önce konuştuğumuz bu teknolojik devrimler hangi işleri en fazla dönüştürüyor? Tabii ki katma değeri düşük işleri, düşük vasıflı işleri dönüştürüyor. Şimdi biz eğer geleceğimizi düşük vasıflı işlere göre, katma değeri düşük istihdama göre şekillendirmeye kalkarsak yarın öbür gün bu elimizdeki işleri de kaybedeceğiz teknolojiye. Yani bugün bakın genç işsizlik %20'lerin üzerinde diye söyleniyor. Üniversite mezunları %30'lara kadar çıkıyor. Burada çok değerli bir şey genç nüfus. Biz bu genç nüfusumuzu istihdama kavuşturamıyoruz. Sebebi yine bu. Dolayısıyla bizim yetkinliklerimizi ülke olarak, kişiler olarak, öğrencilerimizden başlayarak iş dünyası içinde mutlaka yeni dünyaya uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Benim de baktığım açıdan, içinde bulunduğum meslek itibariyle ben teknoloji bilgisini çok önemsiyorum. Bakın mesela şunu söyleyelim burada. LinkedIn'in 2020 yılında LinkedIn'de insanların post ettiği meslekler üzerinden hangi meslekler en fazla artış göstermiş? 2020 yılında Amerika'daki mesleklere bakmışlar. Bakın bir numara yapay zeka. İki numara robotik. Yani içinde bunun hem fiziksel robotların programlanması var hem bizim yazılım robotların programlanması var. Üçüncüsü de veri bilimci. Bu üçüne yani 20'lik bir liste bu ama yani ilk üçü bile bize esasında ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. Yani gençlerimizi, çalışanlarımızı bu yetkinliklere kavuşturursak önümüzde bence büyük fırsat var. Şöyle onu da belki yine bir rakam üzerinden söyleyeyim Koray. Yaygınlık dedik ya, şimdi Türkiye'de çok iyi mühendisler var. Ben de bir mühendisim. Mezun olduğum okulda gurur duyuyorum. Çok iyi mühendisler yetiştiren bir okul ODTÜ. İşte Bilkent var, Boğaziçi var değil mi? Sen de Bilkent mezunusun. Yani çok değerli üniversitelerimiz var, İTÜ var. Fakat yeterli değil, sayılar yeterli değil. Mezun sayılarımız kaliteli, mezun sayımız yeterli değil. Bunu da yazılımcı sayısı üzerinden istersen bir somutlaştıralım. UiPath'in kuruluşu bizim bir komşumuz, aynı coğrafyayı paylaştığımız Romanya. Yani Romanya'nın içinden geçtiği bir komünizmden bugüne gelişini bizim yaşımız itibariyle çok iyi biliyoruz değil mi? O dönemi yaşadık. Romanya'nın nüfusu bugün 19 milyon. Romanya'nın 19 milyon nüfusuna karşılık bugün 110 bin profesyonel yazılımcı var Romanya'da. Türkiye'de 85 milyon nüfusuz. Kaç yazılımcı olabilir Koray? Tahmin etmek ister misin? Bir de Almanya'yı söyleyeyim istiyorsan. Almanya Türkiye ile aynı nüfusta, 85 milyon nüfus. Orada da 850 bin yazılımcı var. Yani yazılımcı derken şunu diyorum. Yani ekmeğini yazılımdan kazanan profesyonel yazılımcı sayısından bahsediyorum. Almanya'da 850 bin, 19 milyonluk Romanya'da 105 bin. Türkiye'de kaç olması olsa biz sevinelim.
Nüfus olarak bakınca tabii ki Almanya'ya yakın olmak isteriz.
Biraz yaklaşma, bari yarısı olalım değil mi Koray?
En azından.
Evet, 120 bin yazılımcı var Türkiye'de kayıtlara göre. Bizim ne yapmamız lazım? Hızla yazılımcı sayımızı arttırmamız lazım. Şimdi başka mesleklerde de başka eksiklikler vardır mutlaka. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Yani en büyük açık burada Koray. Özellikle son dönemde de tabii şimdi Avrupa'daki maaşlar, Avrupa'ya yakınlığımız, iyi mühendislerimizin çok kaliteli iş çıkartıyor olmasından dolayı aynı zamanda yurt dışına da mühendis kaybediyoruz, yazılımcı kaybediyoruz. Mutlaka bizim burada arzı arttırmamız lazım. Bu da dönüyor dolaşıyor, eğitime geliyor. Ben o şekilde bağlayayım istersen.
Evet, senin de veriye dayalı bütün gözlemlerine gerçekten ben de yürekten katılıyorum. Özellikle yazılımcı konusundaki rakamlarımız daha bu yolda çok efor vermemiz gerektiğini gösteriyor. Yurt dışına kaybettiğimiz iş gücü de bu bir cabası. Peki Tuğrul, hızla gelişen iş dünyasında önümüzde muhakkak fırsatlar vardır diye düşünüyorum. Ne yapmalıyız?
Koray, vallahi işte yani yine ben kendi gördüğümü anlatacağım. Yani farklı farklı açılardan farklı farklı resimler ortaya çıkar. Belki bunların hepsini bir araya getirip sentezleyip doğru formül de bulunabilir. Ama işte biraz önce işte teknoloji dedik, yapay zeka dedik, robot yazılımlar dedik değil mi? Oradan yine alırsak ben şuraya gelmek istiyorum. Şimdi iyi haber şu, Türkiye'de nüfus genç. Bu genç nüfus ne işe yarıyor dersek mesela yine yazılım açısından bakalım istersen. Şimdi ben 53 yaşındayım. İyi kötü zamanında bir kod yazmışlığımız var. Yani işte hem üniversite yazdık hem bir mühendislik yaptım, kısa bir dönemde yazdım. Şimdi bana yeni bir teknolojiyi öğretmek çok kolay değil. Neye alıştıysam ben onu yapmaya devam etmek isterim artık değil mi? 50 yaşlarında.
Tabii.
Şimdi Almanya'da 850 bin yazılımcı var dedik ya. Veya işte Fransa'da 700 küsür. İngiltere'de yine 800 küsür. Fakat bu arkadaşlarımız bizim kadar genç değil. Bizim nüfus kadar genç değil. Şimdi bu biraz önce söyledik ya, programlamanın geleceği diye. İşte Future of Programming dedikleri. Şimdi bu programlama dilleri de müthiş bir değişim yaşıyor. Şimdi siz bir eski programlamacıyı bu programları tekrar öğretip tekrardan hayata başlatamazsınız. Halbuki biz sıfırdan bu gençlerimizi, yeni mezunlarımızı bunları öğreterek, ki bunları öğretmek de eski programlama dillerine göre daha da kolay. Onun da altını çizelim. Hani efor, daha az efor gerekiyor ya, işte bunlar yapay zeka kullanıyor, drag and drop, böyle hard coding, bildiğimiz eski üniversitede öğrendiğimiz kodlama şeyinden epeyce kolay. Dolayısıyla burada büyük bir fırsat var. Biz eğer bunu yaparsak Avrupa'daki yazılım pazarından çok ciddi pay alabiliriz. İkinci bence fırsat, Türklerin coğrafi olarak adaptasyon gücü bence. Biz şimdi tam doğu değiliz, tam batı da değiliz. Değil mi? Hep işte yani bir köprü şeyi hep söylenir değil mi? Batıyla doğu arasında
tabii,
köprü.
Tabii.
Şimdi biz yani ne bileyim Avrupa'ya gitsek de çok yabancılamıyoruz. Ne bileyim Hindistan'a gitsek de çok yabancılamıyoruz. Asya'ya gitsek de yabancılamıyoruz. Yani her yerde bir kolay uyum sağlayabilme kabiliyetine sahibiz. Bu da çok çok değerli. Yani mesela gidip de bir Çinli mühendisi aynı şekilde eğer Amerika'da doğup büyüyüp o kültürün içinde yetişmediyse Amerika'da bir işe adapte olması inan bizden çok daha zor. Bizim bu konuda da bence büyük bir avantajımız var. Şimdi işte biliyorsun yeni gelişen pazarlarda Afrika'da falan bizim girişimcilerimiz çok işler yapıyor. Mesela orası da diyorlar ki geleceğin gelişen pazarı. Yine işte görüyoruz yani girişimcilerimizin Afrika'da nasıl fark yarattığını değil mi? Bir sürü iş alıyor müteahhitlerimiz vesaire.
Tabii.
Yani şimdi teknoloji alanında da ben aynı fırsatı görüyorum. Yani genç nüfusumuz ve adaptasyon yeteneğimiz bizim için büyük fırsat diye görüyorum. Yani sadece yazılımcı açısından bakarsak burada küçümsemeyelim. Çok büyük bir pazardan bahsediyorum.
Tabii.
Yani
tabii.
Şunu söyleyeyim. Yani bugün Türkiye'deki bir yazılımcının kazandığının ortalama 5-6 katını kazanıyor Avrupa'ya giden bir Türk yazılımcısı veya Avrupa'ya hizmet veren bir Türk şirketi.
Arada yani çok büyük gap var.
Müthiş bir fark var. Şimdi düşünebiliyor musun? Biz bu 120 bini ne bileyim birkaç senede 240 bine çıkarsak işte 5-10 senede 400 bine çıkarsak buradan elde edeceğimiz gelirler, hizmet gelirinin ne kadar büyük bir rakam olacağını ve ne kadar katma değerli bir iş olduğunu herhalde görmek zor değil. Bunu yapmak da zor değil Koray. Eğer biz efendim işte sadece devletten beklemeyelim tabii işte üniversitelerimiz, iş dünyamız, genç mezunları gelip bu teknolojik yetkinliklerle donatırlarsa tabii ki bir kısmı yurt dışına kaçacak, yurt dışına hizmet verecek ama arzı arttırdıkça tabii Türkiye'de de müthiş bir değer oluşacak. Hem Türkiye'deki bu katma değer, daha katma değerli işlere dönüşüm hızlanacak hem de dünyaya katma değerli hizmet ihraç eder duruma geleceğiz. Ben en büyük fırsatı görüyorum. Yani insanımıza yatırım yapmamız gerekiyor Koray. Bu da öyle yani 10 yıllar, 20 yıllar tabii ki uzun dönemli işin kısmı da var ama yani çok hızlı bir şekilde birkaç sene içinde bile ciddi dönüşümler yapmak mümkün. Yeter ki hepimiz odaklanalım bu işin üzerine ve isteyelim diyorum.
Benim bir taraftan da aslında sen anlatırken böyle rakamlarla bir içimde biraz umut da aslında yaşardı. Neden? Senin liderliğin, yapmış olduğun işin bütün paydaşlarıyla beraber bunun artılarını, eksilerini görebilmek, sana danışanlara veya işbirliği yaptığın partnerlerine bunun yol haritasını anlatmak ve gençlere de ilham vermek. Tuğrul, seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. Haberleşmek üzere diyorum. Çok sevgiler.
Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum.
Podcast dinle.